Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 İsven 1403, Hicri Kameri 11 Ramazan 1446 ve Miladi Takvim'de 12 Mart 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ramazan Özel Programı, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Nizami Gencevi şiirlerinin anlayışında dünyayı barışa yönlendirdi açıklamasında bulundu. Orakçı Deniz Güvenliği Kuşağı Birleşik Tatbikatı Deniz Kuvvetleri'nin gücünü gösteriyor açıklamasında bulundu. Kalas, GOEB anahtar bir anlaşmadır dedi. Rusya'nın Ateşin Ruhu Festivali'nin 3. ödülü bir İran filmine verildi. Ve İran ve Rusya'dan ortak mikroelektronik parça üretimi için mutabakat zaptı imzalandı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hekim Nizami Gencevi'yi Fars Edebiyatı'nın parlayan mücevheri olarak nitelendirdi ve onun eserlerini insanlık için değerli bir miras olarak tanımlayarak o sadece eski divanların sayfalarında kalan bir şair değildir. Bilgeliğin ve aşkın sesi bugünün insanının ruhunda da yankılanmaktadır dedi. İran'ın haberine göre Cumhurbaşkanı'nın mesajı Salı akşamı Kültür ve İslami İrşad Bakanı tarafından hükümet sözcüsü Fatıma Muhacirani'nin yanı sıra Tacikistan, Sierra Leone, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Hırvatistan gibi 10 yabancı ülkenin büyük elçileri ve kültür ateşeleriyle çok sayıda Fars dili ve edebiyatı, İslami hikmet ve irfan uzmanı ve araştırmacının katıldığı Vahdet Salonu'nda düzenlenen Hekim Nizami Gencevi'yi anma töreninin 4. oturumunda okundu. Kültür ve İslami İrşad Bakanı tarafından okunan mesajda Mesut Pezeşkiyan, Hekim Nizami Gencevi'nin bu toprakların kültür ve medeniyetin en büyük temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayarak, o aşk ve bilgeliği birleştiren ve şiirlerinin aynasında dünyayı barış ve adalete yönlendiren bir insandı. bize öğretti ki insanlık coğrafi ve etnik sınırların ötesindedir ve bu birlikte yaşamanın ve yücelmenin anahtarıdır. O aşktan bahsetti ancak bu aşk aklın rehber olduğu ve kalbin hakikatin aynası olduğu bir aşktı ifadesine dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü X Sosyal Ağ platformunda yaptığı paylaşımda bugün Hekim Nizami'yi anma günüdür. Farsça konuşan, düşünür, bilim insanı ve şair olan Nizami, kalıcı hikayeleriyle aşkı, bilgeliği ve ahlakı kendinden sonraki nesillere hediye etmiştir ifadesine yer verdi. Pars Today'in İran'dan aktardığı habere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, X Sosyal Ağ platformunda Hekim Nizami'yi anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi. Aşkın ateşinden daha iyi ne var bu dünyada? O olmadan gül gülmez, bulut ağlamaz. Dün Hekim Nizami'yi anma günüydü. Farsça konuşan, düşünür, bilim insanı ve şair olan Nizami, kalıcı hikayeleriyle aşkı, bilgeliği ve ahlakı kendinden sonraki nesillere hediye etmiştir. O yalnızca İran topraklarının değil, aynı zamanda insanlık kültürü için bir hazinedir. Bu vesileyle Uluslararası Sure Üniversitesi'nde düzenlenen Hekim Nizami Hat ve Minyatür Sergisini ziyaret ettim. Sergi, İran topraklarının sanat mirası ile yeni nesil İranlı sanatçıların yaratıcılık ve zevkinin göz alıcı bir birleşimini sunuyordu. İran Dışişleri Bakanı 2025 Deniz Güvenliği Kuşağı Birleşik Tatbikatı'nın 7.si münasebetiyle Deniz Kuvvetleri Komutanı'na gönderdiği mesajda bu tatbikatın ordunun deniz kuvvetlerinin uluslararası alandaki gücünü gösterdiğini vurguladı. İran'ın haberine göre Seyit Abbas Irakçı, İslam Cumhuriyeti İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral İrani'ye gönderdiği mesajda 2025 Deniz Güvenliği Kuşağı Birleşik Tatbikatı'nın 7.sinin düzenlenmesini tebrik ederek bunun İslam Cumhuriyeti İran Deniz Kuvvetleri'nin uluslararası alandaki yetenek ve gücünün bir göstergesi olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı mesajında deniz merkezli güvenlik ve kalkınmanın geniş deniz alanlarında güçlü bir şekilde var olmayı ve faaliyet göstermeyi gerektirdiğini vurgulayarak 2025 Deniz Güvenliği Kuşağı Birleşik Tatbikatı'nın ordunun deniz kuvvetlerinin uluslararası alandaki gücünü gösterdiğini ifade etti. Irakçı, İslam Cumhuriyeti İran'ın Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve ötesinin güvenliğini koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ve bu tatbikatın bu kararlılığı uluslararası gözlemcilerin önünde sergilediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı mesajının sonunda ülkemizin karada, havada ve denizde egemenliği ve bağımsızlığını, onların fedakarlıklarına borçlu olduğumuz deniz kuvvetlerinin denizcilerine, tüm komutanlara ve İslam Cumhuriyeti İran Silahlı Kuvvetleri mensuplarına saygılarını sunarak onlar için mutluluk, şeref ve görevlerinde başarı dileklerini iletti. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi İran'ın barışçıl nükleer programı hakkındaki siyasi iddialarını tekrarlayarak bu konuyu çözmek için diplomatik ve çok taraflı bir yaklaşımdan başka sürdürülebilir bir çözüm olmadığını, KUEP kapsamlı ortak eylem planı anahtar bir anlaşma olduğunu söyledi. İran'dan aktarılan habere göre Kavcakalas dün salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler İşbirliği hakkındaki yıllık toplantısında yaptığı konuşmada çok taraflılığı sadece işimize geldiğinde değil her zaman ortak çıkarlar doğrultusunda olduğu için destekliyoruz ifadesini kullandı. Kalas, COEP'in uygulanmasının mevcut durumundan hangi tarafın asıl sorumlu olduğuna değinmeden İran'ın nükleer programının sürekli genişlemesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla onaylanan taahhütleriyle tamamen çelişiyor iddiasında bulundu. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi şunları ekledi. COEP gibi çok taraflı bir yaklaşım kilit bir unsurdur ve diplomatik bir çözümün sürdürülebilir bir alternatifi yoktur. İrna'nın haberine göre İran'ın barışçıl nükleer programı her zaman Batı'nın siyasi baskılarına ve asılsız suçlamalarına maruz kalmıştır. COEP'ten önce Batılı ülkeler bu konuyu güvenlikleştirerek İran'a karşı yaptırım ve askeri tehdit araçlarını kullanmaya çalıştılar. Ancak 2015'te olası askeri boyutlar dosyasının kapatılması bu bahaneyi ortadan kaldırdı. İran COEP'i imzaladıktan sonra tüm taahhütlerine bağlı kaldı ancak Amerika 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi ve Avrupa'da taahhütlerini yerine getirmedi. Rusya'nın Hanti-Mansiysk kentinde düzenlenen 23. Uluslararası Ateşin Ruhu Festivali'nin kapanış töreni gerçekleştirildi ve festivalin 3. ödülü Tahran Başka Bir Bakış filmine verildi. Pars Today'in İNA'dan naklen verdiği habere göre Ali Behrad'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Tahran Başka Bir Bakış filmi 2025 yılı festivalinin Tayga Bronz ödülünü kazandı. Festivalin büyük ödülü 6 farklı ülkenin ortak yapımı olan Moğol Atını Öldürme filmine verilirken ikinci ödül Kolombiya yapımı Çöl Tohumu filmine gitti. Ateşin Ruhu Festivali Rusya'nın ilk filmler ve yönetmenler için düzenlenen en büyük uluslararası yarışma etkinliğidir. Rapora göre yarışma bölümünde Rusya'nın yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan 47 film yer aldı. Rusya ve Çin'in film yapımındaki işbirliği, perspektifleri, BRICS ülkelerinde film kümelerini oluşturması ve ulusal sinemanın özellikleri etkinliğin yan oturumlarında ele alınan konular arasındaydı. Festivalin sekreteri ofisi 8 Mart 2025'te Tahran Başka Bir Bakış filminin festivalde gösterildiğini ve izleyicilerden büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Film gösteriminin ardından izleyiciler İranlı yönetmenle uzun süre filmi hakkında sohbet ettiler. Uluslararası Ateşin Ruhu Festivali 2003 yılından bu yana Hanti-Mansiysk'te düzenlenmektedir. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Tabanlı Ekonomi Yardımcılığına bağlı Nano ve Mikro Teknoloji Geliştirme Merkezi ile ortak mikroelektronik parça üretim amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. İran Haber Ajansı'ndan aktarılan habere göre Moskova merkezli Komersant gazetesi Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na atıfta bulunarak bu mutabakat zaptının sürdürülebilir üretim zincirleri oluşturmak ve yeni pazarlara girmek amacıyla imzalandığını bildirdi. Mutabakat zaptı çerçevesinde Rusya'nın önde gelen şirketlerinden biri olan Zelenograd Nano Teknoloji Merkezi, nano litografi ekipmanları, telekomünikasyon, multipleksleyicileri ve otomobiller için çeşitli sensörlerin geliştirmesi konusunda İranlı ortaklarıyla işbirliği yapacak. Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Zelenograd Nano bu konuda şirketin İran ile işbirliği ilk kez gerçekleşiyor ve işbirliği kalite sertifikaları ve uzman değişimini içerecek ifadesini kullandı. Anatoli Kovalev şunları ekledi. Bu aşamada yatırımdan bahsedilmiyor ancak 350 nanometre plakalar basmak için bir nano litografi cihazının üretim maliyeti $4,5 milyon olarak tahmin ediliyor. İran Ticaret Kalkınma Örgütü Batı Asya Ofisi Genel Müdürü, İran'ın Batı Asya ülkeleri ile ticari ilişkilerindeki en önemli gelişmelere değinerek bu yıl bu ülkelerdeki İran ticaret merkezlerinin sayısında artış olduğunu duyurdu. İran'ın haberine göre Abdulamir Rabihallahi tanıtım hedeflerini İran Ticaret Kalkınma Örgütü'nün temel yaklaşımları ve görevlerinden biri olduğunu belirterek bu yıl fuarların düzenlenmesi, ticari heyetlerin kabulü ve gönderilmesi konularının daha ciddi bir şekilde takip edildiğini söyledi. İran Ticaret Kalkınma Örgütü Batı Asya Ofisi Genel Müdürü, bu yıl en fazla standın Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'da düzenlenen uluslararası fuarlarda yer aldığını ve İran'ın bu ülkelerde yeni pazarlar elde etmenin yanı sıra endüstriyel ve üretim kapasitesini sergileme fırsatı bulduğunu ifade etti. Rabia Vahi, Batı Asya Ofisi'nde ticari heyetlerin kabulünde artış olduğuna dikkat çekerek en fazla kabul kapasitesi Türkiye, Irak ve Umman'dan gerçekleştirildi. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da heyetler katıldı. İran Expo 1403 etkinliği için ticari heyetlerin çekilmesinde Batı Asya Ofisi oldukça aktif oldu. Şimdiden gelecek yılki Expo'nun daha başarılı olması için planlamalarımıza başladık, dedi. İran İslam Cumhuriyeti hızlı yara iyileştirme için biyolojik olarak parçalanabilir pansumanlar geliştirerek tıp alanında yeni bir adım attı. Yıllık yaklaşık 500 bin adet ürün üretileceği tahmin ediliyor. BRICS TV geçtiğimiz hafta üye ve ilgili ülkelerden en önemli haberleri duyurdu. Zimbabwe Dışişleri Bakanlığı ülkenin BRICS grubuna üyelik başvurusunun nihai kararını beklediğini açıkladı. Zimbabwe, BRICS'i dünyanın en önemli ekonomik işbirliği platformlarından biri olarak görüyor. Rusya ve Myanmar ülkede küçük bir nükleer santral inşa etmek için bir anlaşma imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Myanmar Başbakanı Min Aung Hlaing 4 Mart'ta Moskova'da bir araya gelerek ikili işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı 6 ile 7 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek BRICS zirvesine davet etti. Güney Afrika'nın tarım ihracatı 2024'te 13,7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlar, ülkenin bazı BRICS üyesi ülkelerin pazarlarına erişimini genişletmesi gerektiğine inanıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri çarşamba sabahı belirlenen sürenin dolmasının ardından Kızıldeniz, Arap Denizi, Babülmendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde Siyonistleşme bağlı tüm gemilerin geçişinin yasaklandığını duyurdu. İran Haber Ajansı'nın İRNA'ya göre Yemen'in El Mesire televizyondan aktarılan habere göre bu adımın Filistin halkını desteklemek ve Siyonistleşme Gazze Şeridi'nde ablukayı sona erdirmesi için baskı uygulamak amacıyla atıldığı belirtildi. Yemen'deki Ensarullah Hareketi lideri geçen cuma gecesi arabulucu ülkelere 4 günlük bir süre tanımış ve Gazze'ye insani yardım girişi sağlanmaması durumunda Yemen'in İsrail rejimine karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını açıklamıştı. Lübnan medyası Siyonist rejimin ülkenin güneyine düzenlediği 3 insansız hava aracı saldırısında en az bir kişinin şehit olduğunu bildirdi. Lübnan El Mila televizyonu bir aracın Siyonist rejimin insansız hava aracı saldırısına hedef olduğunu belirttiğini bildirdi ve saldırı Lübnan'ın güneyindeki Diren Zahrani Homin El Favka yolunda gerçekleşti. Bu arada Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı acil tıp merkezi saldırıda bir vatandaşın şehit olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada Suriye ordusunun tarafından ülkenin sahil bölgelerinde bazı ailelerin tamamen kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere öldürüldüğünü duyurdu. Ve sırada son haberimiz var. Amerika ve Kanada arasındaki ticaret savaşının şiddetlenmesi üzerine Amerikan Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı'na Kanada'ya ek %25 gümrük vergisi uygulama talimatı verdiğini açıkladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 İsvan 1403, Hicri Kameri 12 Ramazan 1446 ve Miladi 12 Mart 2025 Çarşamba. ...1445 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Ramazan 1. yılında Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicretinin ardından muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik bağı kurdu. Muhacirler Hazreti Muhammed ile birlikte Medine kentine hicret ettiler ve Ensar ise muhacirlere ev sahipliği yapan Medine'deki Müslümanlar idiler. İslam Peygamberi Müslümanlar arasında kardeşlik bağı kurduğu merasimde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dünyada ve ahirette kendi kardeşi olduğunu buyurdu. İslam peygamberinin bu girişimi muhacirlerle ensar arasında kardeşlik bağı kurmanın yanı sıra Müslümanlar arasında var olan kavmiyetçi ve kabilevi ihtilafların çözülmesinde büyük katkısı oldu. Bir rivayete göre Hicri Kameri 12 Ramazan semavi kitap olan İncil Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'a nazil oluşunun yıl dönümüdür. Bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim'de 12 kez zikredilmiştir. Günümüzde Hristiyanların elindeki İncil kitabı aslında Hazreti İsa Mesih'in asıl İncil kitabı sayılmıyor. ...103 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Ramazan 1343 tarihinde büyük Müslüman fakih müçtehid Ayetullah Şeyh Mehdi Halisi vefat etti. Hicri Kameri 1277 yılında Irak'ın Kazemeyn kentinde dünyaya gelen Ayetullah Şeyh Mehdi Halisi gençliğinden beri eğitimine başladı ve sabır ve azimle marufa emretme ve münkerden sakınma ile uğraştı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin Irak'a saldırması ardından Ayetullah Şeyh Mehdi Halisi bir grup ulema ve müçtehitle bir araya gelerek Irak halkını işgalci İngilizlere karşı kıyam etmeyi çağırdı. Ayetullah Şeyh Mehdi Halisi İran'a geri döndükten sonra dini bilimler alanında ders vermeye başladı. Kifayetül Usul ve Anavinül Usul Ayetullah Şeyh Mehdi Halisi tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 İsvan 1358 tarihinde İran İslam Devrimi'nin rahmetli önderi İmam Hümeyni yayımladığı emirnamesinde İslam Devrimi şehit ailelerinin durumuyla ilgilenmek üzere bir kurumun oluşmasını istedi. İmam Hümeyni'nin söz konusu emirnamesinin bir bölümünde şöyle ifade edildi. Hepimiz biliyoruz ki İslami hareket ve İran İslam Devrimi'nin zaferi aslında varlığını çeşitli halk kesimlerinin göstermiş olduğu fedakarlıklarına borçludur ki birinci derecede İslam Devrimi şehitleri ve bu yolda malul ve canlıları zarar görenlere minnettar olunması gerekir. Bu yüzden şehit savaş gazileri ve malullerin ailelerine hizmet verilmesi zaruri bir olaydır ve toplumun bu kesimine büyük saygı duyulması gerekir. İmam Hümeyni'nin bu emirnamesi yayımlandıktan sonra İslam Devrimi Şehit Kurumu İran'da kuruldu. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 İsvan 1363 tarihinde çağdaş çevirmen, müzisyen ve yazar Üstad Hüseyin Golgolab vefat etti. İran'ın Gacar döneminin ünlü fotoğrafçı ve ressamı Mirza Mehdihan Musavvar Melik'in oğlu Hüseyin Golgolab Hicri Şemsi 1274 yılında Tahran'da dünyaya geldi. Hicri Şemsi 1298 ila 1307 yılları arasında Darülfünun Medresesi'nde tabi bilimler dersini verdi ve bu dalda 12 cilt kitap kaleme aldı. Hüseyin Golgolab Milli Musiki Encümeni ile tasnif ve müzik konusunda işbirliğinde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sokaktaki yurttaş erken seçim istiyor.
Yeni Çağ.
İşsizlikte artış.
Ve Milli Gazete.
Eski CHP'li Gürsel Tekin duyurdu. Kararsızlar Partisi kuruluyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Karaunma tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yeni süreç siyasete alet edilmesin" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkede ekonomi, adalet, eğitim, sağlık gibi birçok alanda problemler yaşanırken hükümet bu sorunların konuşulmasını pek istemiyor. Rahatsızlığı sebebiyle son günlerde pek görülmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de Demirlerle tokalaşmasıyla başlayan ikinci çözüm süreci 5 ayı aşkın bir süredir ülkenin gündeminde yer alıyor. Anlaşılan o ki bu süreç 1 yıl aşkındır gizliden gizliye devam ediyormuş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İmralı'ya devlet görevlileri gitmiş, Erdoğan ve Bahçeli'ye raporlar sunulmuş. Hukukçular anayasa çalışması yapmış. Süreci kamuoyuna duyurma işi de Bahçeli'ye düşmüş. Elbette herkes terörün bitmesini ister. Ama süreçle ilgili cevaplanması gereken birçok soru işareti var. Mesela Bahçeli, sürecin bu kadar merkezindeyken, diğer partilerin genel başkanlarıyla görüşürken Erdoğan'ın İmralı heyetiyle görüşmemesi, sürecin bundan sonraki gidişi, Öcalan'ın açıklaması sonrasında silah bırakmanın Suriye'deki güçleri kapsamadığı açıklamasını yapan Suriye yapılanmasının bundan sonraki tavrı ve yeni gelişmeler ışığında Suriye'de oluşacak tablo gibi izaha muhtaç pek çok konu var. Ama baştan beri söylediğimiz kamuoyunun da gittikçe daha çok sahiplendiği bir gerçek var. Süreç meclis denetiminde ve inisiyatifinde yürütülmeli. Daha önce çözüm adıyla yürütülen sürecin başarısızlıkla neticelendiği ve büyük acılar yaşandığı unutulmamalıdır. Ülkenin en büyük sorunlarından biri de yaşadığımız ağır ekonomik kriz. Açlık sınırının altında maaş alan emekli ve asgari ücretli hayatını devam ettirebilmek için ikinci iş arayışında. Ülkedeki ekonomik görünüm bu iken ve enflasyon tahminlerinde sık sık yanılan devlet kurumları mevcut iken yeni enflasyon rakamını TÜİK %40 olarak açıkladı. Yetmedi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milli gelirin 15.463 dolara ulaştığını söyledi. Dar gelirlinin, emeklinin iki yakasının bir araya gelmediği bir Türkiye gerçeğinde enflasyon düşüyor, milli gelir artıyor sözleri inandırıcı olur mu? Sosyal yardım alan hane sayısının 5 milyonu, kişi sayısının ise 20 milyonu geçtiği bir ülkede milli gelirden kişi başına aylık 46 bin lira düştüğünü söylemek gerçeklerle bağdaşmıyor. Belki resmi rakamla bunlar açıklanabilir ama ülke gerçekleriyle örtüşmez. Tıpkı TÜİK'in açıkladığı rakamlar gibi. Hesap ortada. 15.463 dolar, yani yıllık 560 bin lira. Aylık 46 bin lira. Ülkede yaklaşık 16 milyon emekli var. En az emekli aylığı 14.496 lira. Resmi rakamlara göre 7 milyondan fazla kişi asgari ücretle çalışıyor. Şu anda asgari ücret 22.104 lira. O zaman şunu sormak lazım. Ülkede kişi başına 46 bin lira alan kaç kişi var? Şimşek sokağa çıkıp vatandaşa yıllık geliriniz 564 bin TL'yi buluyor mu diye sorsa ne cevap alır sizce?
İbrahim Kahveci On Mart tarihli Karar gazetesinde "Refah getirmeyen büyüme" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kişi başına gelirimiz 15 bin doları aştı. Hiçbir şeyi sorgulamadan baktığımızda çok ciddi bir gelir artışı yaşıyoruz diyebiliriz. Lakin gerçek bu kadar iyimserliği haklı çıkartıyor mu? Farklı açılardan bakmaya devam ediyoruz. 2024 yılında kişi başına gelirimiz 15.463 dolar ama asgari ücret geliri 6.331 dolar ile %40,3 payda kalmış. Kısaca asgari ücret ülkedeki gelir artışından pay alamamış diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ne demiştik? 2025 yılı asgari ücreti 28 bin lira olmalıydı. Gelelim bugünün konusuna. Büyüdük ama zenginleştik mi? Yani benim alım gücüm arttı mı? 2021-2024 yıllarını kapsayan son 4 yıla bakıyoruz. Açlık sınırı 5.325 dolar ve kişi başına gelir 12.208 dolar. Açlık sınırının %129,3 üstünde alım gücüne ulaşmışız. Hatırlatalım, 2005-2008 ortalaması %62,2. Açlık sınırına göre alım gücünde önemli bir artış var. Asgari ücret artmamış ama alım gücü artmış. İş burada bitiyor mu? Hayır. Bu alım gücü artışında iki temel sorun var. İlki, meydanlarda söylendiği gibi kişi başına gelirimiz eski oranla 4-5 kat değil, sadece %41 artış göstermiştir. İkincisi ise daha önemlidir. Alım gücündeki artış ücretlilerde yaşanmamıştır. Asgari ücretlinin kişi başına gelirden aldığı pay artmadığı gibi azalmıştır da. Hatta 4 yıllık ortalamaya baktığımızda 2005-2008 döneminde asgari ücretli kişi başına gelirin %40,9'unu alırken 2021-2024 döneminde bu pay %38,5'a düşmüştür. Peki bu artan gelir ve alım gücü nereye gitti? Yani artan geliri kim aldı? İşte bunu gelir dağılımından anlıyoruz. Türkiye'de gelir dağılımı bozukluğu özellikle 2014 yılında başlamış ve 2018 sonrası bozulma adeta zirveye çıkmıştır. 2014 yılında eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin %19,6'sını alan en zengin %5'lik kesimin payı 2024 yılında %23,1'e çıkmıştır. 2023'te %23,9'a ulaşmıştı. Türkiye'de hem gelir hem de servet dağılımı çok ciddi şekilde bozulmuş durumda. Ülkenin toplam gelirinin %23-24 payını en zengin %5'lik kesim alırken toplam servetin de %42'sini sadece %1'lik kesim almaktadır. Bu açıdan bakıldığında hem gelir düzenleyici hem de servet düzenleyici ek tedbirlere ihtiyaç had safhadadır. Toplam vergi yükü kişi başına %16-18 bandında seyrederken gelir ve servet dağılımı bozulması birçok dengeyi de etkilemektedir.
Tahran Radyosu.
Ali Rıza Taşdelen 10 Mart tarihli Aydınlık gazetesinde "Avrupa silahlanmanın bedelini halka ödetecek" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Avrupa Birliği resmen yeniden silahlanma dönemine girdi. 27 Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanı 6 Mart 2025 Perşembe günü Brüksel'de olağanüstü toplanarak Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in sunduğu planı onayladı. Avrupa'nın savaş yanlısı küreselci liderinin özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dillendirdiği stratejik özelliğe sahip bir Avrupa için önemli bir adım atıldığı iddia edildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Brüksel zirvesinde kabul edilen silahlanma için askeri yatırımların artırılmasında kullanılacak 800 milyar avroluk bir bütçe belirlendi. Üye devletler savunma harcamalarını %1,5 artırarak toplam 650 milyarlık silah üretimi yapacak. Geri kalan 150 milyar avro, komisyonun piyasalardan borçlanmasına ve üye devletlere borç vermesine olanak tanıyan yeni bir savunma aracından gelecek. Yeniden silahlanma çağındayız. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır diyen Ursula von der Leyen planını açıklarken, bu Ukrayna'yı desteklemenin kısa vadeli aciliyeti kadar kendi Avrupa güvenliğimiz için çok daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gereken uzun vadeli ihtiyaç dedi. Jacques Delors Enstitüsü Başkan Yardımcısı Nicole Gnesotto, R24.news sitesine yaptığı açıklamada Avrupa'nın silahlanmasının nedeninin Rus tehdidi ve Trump ile birlikte Amerika'nın belirsizliği olduğunu ifade ediyor. Avrupalıları savunmaya daha fazla harcama yapmaya, savunma sanayilerini uyumlu hale getirmeye ve silahlarını modernize etmeye iten de budur diyor. Gnesotto, milliyetçiliğin yükselişinin Avrupa güvenliği üzerindeki etkisi ne olacak sorusuna, ortak bir savunma nihayetinde birlikte ölmek anlamına gelir. Bu da üye devletler arasında yüksek derecede bir dayanışma ve siyasi bütünleşme yönünde bir çaba gerektirir. Milliyetçiliğin yükseldiği ve Avrupa içi dayanışma duygusunun azaldığı ülkelerle nasıl ortak bir Avrupa savunması inşa edebiliriz diye yanıt veriyor. Avrupa Birliği ülkelerinin GSYH'nın %1,5'una kadar olan ilave savunma harcamaları 4 yıl boyunca Avrupa Birliği sınırlamalarından muaf tutulacak. Yani silah yatırımı için yapılacak harcamalar Avrupa Birliği ülkelerinin kamu borcunun GSYH'nın %60'ını ve bütçe açığının GSYH'ın %3'ünü aşmasını yasaklayan istikrar ve büyüme paktının dışında tutulacak. Böylece ülkeler mali ihlaller durumunda Avrupa yaptırım prosedürünü tetikleme korkusu olmadan askeri harcamaları artırma olanağı bulacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarımıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Fırsatların ayı Ramazan. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Evet, mübarek Ramazan ayının bereket dolu anlarını idrak ediyoruz. Şimdi Hak Teâlâ'nın sınırsız rahmet denizinin yanındayız.
Bu değerli anlarda nefeslerimiz tesbih ve ibadetlerimiz her zamankinden daha çok Hak Teâlâ katında makbuldür. Ramazan ayı ruhumuzu arındırma ve günahlardan uzak tutma ayıdır. Ramazan ayı gönül ehli olanlar için birçok ince ve zarif noktayı içerir. Bu ay nefsi kötülüklerden ve çirkinliklerden arındırır ve insanı yüksek ufuklara kanatlandırır. Ramazan ayı geldiğinde ortam kurumuş fidanları yeniden yeşerten yağmur misali taptaze ve neşeli olur. Yüce Allah'ın bizlere verdiği irili ufaklı, küçük büyük, maddi manevi her türlü nimetlerin arasında bize çok yakın olan ama çoğumuz ondan gafil olduğumuz bir nimet vardır. Bu büyük nimet Allah-u Teala'nın kendisidir. Her şey onun elinde olan muktedir Allah'ın mahzarında bulunmak. Genellikle doğru biçimde idrak edemediğimiz büyük bir nimettir. Allah-u Teala Kaf suresinde ben size boynunuzun damarlarından daha yakınım diye buyurmuştur. Allah her an ve her yerde hazırdır. Sesimizi duyar ve kalbimizdeki sırları bilir ve niyetlerimizden haberdardır. Ancak bizler her zaman onun varlığını idrak edemeyiz. Gerçekte günahlarımızı, kötü amellerimiz, niyetlerimiz ve uygunsuz ahlakımız bazen Allah-u Teala'nın varlığını unutmamıza yol açar. Bu kötü ameller gönlümüzü perdeleyen ve dünyanın hakikatlerini görmemizi engelleyen kalın bir perde gibidir. Oysa Allah-u Teala her zaman ve her yerde hazırdır. Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda, uyuduğumuz her gecede, uyandığımız her sabahta bize yardımcı olan ve yeniden hayat bağışlayan Allah'tır. Asıl bizler bazen hazır ve bazen yokuz ve ne zaman hazırsak bile yine onun inayeti ve merhametindedir. Bizim Allah huzurunda varlığımız, onun varlığını idrak ettiğimizin işaretidir. Eğer biz Yüce Allah'ın daimi varlığını idrak edebilirsek, o zaman onun mahzarında bulunmuş oluruz. Kuşkusuz bizim yokluğumuz Allah-u Teala'nın da bizim amellerimizden ve halimizden gafil olduğu anlamına gelmez. Sadece bizim Allah-u Teala'nın mahzarında bulunduğumuzdan gafil olduğumuzu gösterir.
Ya dâlimel fadli alel beliye, ya basital yedeyni bil atiye, ya
Allah-u Teala daima var olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kullarına hitaben kelamıdır. Ne zaman bu kelama kulak verecek olursak veya bizzat ayetleri okuyacak olursak Allah'ın mahzarındayız demektir. Bu yüzden İslam'ın önde gelen büyükleri bizi sürekli Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve ayetleri üzerinde düşünmeye teşvik etmiştir. Ve bu tavsiyeler mübarek Ramazan ayında ikiye katlanır. Yine her zaman mübarek Ramazan ayında Yüce Allah'ın arşı yeryüzüne çok yakın olduğunu duymuşsunuzdur. Oysa gerçekte Allah'ın arşı her zaman yere yakındır. Nitekim kendisi de boynumuzun damarından bize daha yakındır. Mübarek Ramazan ayı ise ibadet etmek ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumakla gaflet çemberinden kurtulmak ve ilahi arşa yakın olmayı idrak etmek için en iyi fırsattır. Nitekim ilahi lütuf ve rahmet olmasaydı bizler hiçbir zaman bunu idrak edemezdik. Ramazan ayından Kur'an-ı Kerim baharı şeklinde söz ediliyor. Bu ayda insanların kalbi Kur'an-ı Kerim ile bütünleşir ve herkes kendi idrak gücü yettiği kadar Kur'an-ı Kerim kavramlarından yararlanır. Bu yararlanma az ve naçizane bile olsa insanın manevi gelişmesine katkı sağlar ve bu gelişme bu semavi kitabı daha iyi anlama köprüsü olur. Kendisi tüm insanların nihai amacı olan Allah-u Teala ona nasıl ulaşılacağının yolunu da göstermiştir. Bu yol huzurdan geçer ve bu huzur Kur'an-ı Kerim'i okumakla elde edilir. Bu huzur elde edildiği takdirde her şey ilahi renge bürünür ve bu durum sosyal ilişkilerimizi de etkiler. Kendisini Allah'ın huzurunda hisseden insan sadece halvetinde değil, sosyal ilişkilerinde de her daim ilahi rızayı göz önünde bulundurur, başkalarının hakkını el uzatmaz, başkalarına zulmetmez ve her zaman toplumun hayır ve maslahatını düşünür. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin bu bölümünde oruç ibadetimizin doğru olması yönünde bilinmesi faydalı olan bazı hükümleri beyan etmek istiyoruz. Bu hükümlerin en önemli olanlarının başında Müslüman ve mümin olmak gerekiyor. Müslüman veya mümin olmayan bir insanın orucu doğru değildir. Yine deli, baygın veya sarhoş olan insanın da orucu doğru olmaz. Yolcu olmamak da orucun doğruluğu için gerekli olan şartlardan biridir. İslam ahkamına göre namazın yarım kılındığı yolculuklarda oruç ibadeti velev ki müstehap orucu olsun doğru değildir. Ancak belli bir günde oruç tutmak üzere niyet etmişse o zaman o günde hem yolculuk edebilir hem de orucunu tutabilir. Oruç ibadetinin doğruluk şartlarından biri de oruç tutan insan için tehlike arz etmemesidir. Buna göre eğer oruç tutmak, orucu tutan kimseye zarar verecekse, ister kendisi ister hekimi bu sonuca varmış olsun, oruç tutmaması gerekir. Oruç tutmak için niyette bulunmak ve bu ibadetin bozulmasına yol açan amellerden kaçınmak da orucun diğer bazı elzemleridir.
Allah Allah Allah ya Settaru ya Şakur Allah Allah Allah ya Sabbaru ya Sabur Allah Allah Allah ya Gaffaru ya Gafur Allah Allah Allah ya
orucun vacip olma şartları konusunda bazı noktalara dikkat etmek büyük önem arz eder. Oruç tutan insan zafiyeti yüzünden orucunu bozamaz. Ancak katlanılması çok zor hale gelecek kadar zafiyet hissedecek olursa ya da kendisine zarar vereceğini düşünürse veya zarar vereceği korkusuna kapılırsa orucunu bozabilir. Dolayısıyla buluğ yaşına gelen ve kameri takvimine göre 9 yaşını dolduran genç kızların oruç tutması vacip ve cismi zafiyet ve benzeri durumların yüzünden terk edilmesi caiz değildir. Ancak onlara zarar verecekse veya katlanılması çok zor olacaksa orucunu bozabilir. Oruç ibadeti her insanın korku veya zorlama yüzünden değil de kendi isteği ve rızası ile yerine getirilen ibadetlerden biridir. Bu ibadette aşıkla maşuk arasındaki ilişki açıkça göze çarpar. İnsan maşukunun rızası için büyük bir şevkle elinde olan şeyleri yemez ve canı çektiği işleri yapmaz ve tüm zevkler ve lezzetler Yüce Allah'ın huzurunda bulunma zevki ve lezzeti karşısında değer kaybeder. Oruç tutan insan çevresinde olup bitenlere itina etmez. Hatta en güzel yiyecekler ve içecekler bile ilgisini çekmez. Bu durumu ilahi büyük insanların ve evliyanın yaşam tarzında açıkça görmek mümkün. Bu insanlar maşuktan söz ettiklerinde gönülleri arifane sözcüklerle dolup taşar. Hazreti Ali aleyhisselam münacatında şöyle arz eder. Ey Yüce Rabbim, beni muzdarip eden tek şey senden uzak olmaktır. Ben senin azabına karşı tahammül etsem bile senden uzak olmayı tahammül edemem. Hazreti Ali aleyhisselamın mübarek Ramazan ayında yaşam tarzında başkalarına yardım etme çabası inkar edilemez bir konudur. Örneğin Hazret cemaat namazına katılmak üzere evinden çıktığında komşularını ve yolu üzerinde bulunan evlerin halkını "Ey cemaat, namaz vakti, namaz vakti" diyerek camide cemaat namazı kıldıracağından haberdar ederdi. Ya da İslam peygamberinin siyerini izleyerek eşi Fatıma ile birlikte Ramazan ayında ev halkının geceyi uyanık geçirmeleri için gerekli hazırlıkları yapardı. Hazreti Ali aleyhisselamın mübarek Ramazan ayında siyeri olarak söylenebilecek tavsiyelerinden biri de sahur ve iftar öğünlerinin ihmal edilmemesiydi. Zira bazıları aşırı takva, bazıları da duyarsızlık ve tembellik yüzünden vurgu yapılan iki öğünü yani sahur ve iftarı ihmal edebilirdi. Hazreti Ali aleyhisselam bir hadiste bu iki öğünün ihmal edilmemesine vurgu yaptıktan sonra konunun zaruretini beyan etmek üzere iftarda en az yarım hurma ve sahurda bir yudum suyun tüketilmesi gerekli olduğunu buyuruyor. Hazreti Ali aleyhisselam bir hadiste de mübarek Ramazan ayı hakkında şöyle buyuruyor. Ramazan ayında bol bol istiğfarda bulunun ve bol bol dua edin. Bu ayda dua etmek afetleri bertaraf eder ve istiğfarda bulunmak günahları yok eder. Şimdi hep birlikte Ramazan ayının 12. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme zeyyinni fihi bis-sitri vel-afaf vesturni fihi bil-libasil-qunu'i vel-kafaf واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما بعصمتك يا عصمة
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul olmasını niyaz ediyoruz. Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. İranlıların Sasani dönemindeki mühendislik şaheseri olan eşsiz bir yapı hakkında bir şey duymuş muydunuz? Evet, taşların, tuğlaların, kemerlerin kalbinde yüzyıllar boyu geçmişin ihtişamını, büyüklüğünü anlatabilecek hikayeler saklıdır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tarih bazen bir yapı biçiminde hayatta kalıp geçmişin ihtişamından bahsediyor. Evet, taşların, tuğlaların, kemerlerin kalbinde yüzyıllar boyu geçmişin ihtişamını, büyüklüğünü anlatabilecek hikayeler saklıdır. Bugün sizlerle birlikte İran tarihinin kalbinde bir yolculuğa çıkıp antik İran'ın en büyük mühendislik ve mimari şaheserlerinden birini tanıtmak istiyoruz. Evet, bugün Irak'ta bulunsa da İran ruhunu ve kimliğini hala kalbinde taşıyan Tağ-ı Kesra yapısından bahsedeceğiz. Sasani şahlarının yaptırdığı en ünlü yapı Tağ-ı Kesra ya da Eyvan-ı Medain olarak bilinen saraydır. Bu ünlü bina Irak'ın Diyale ilinin Tisfun şehrinde, Irak'ın şu anki başkenti Bağdat şehrine sadece 40 kilometre uzaklıkta Dicle Nehri'nin doğu kıyısında yer almaktadır. Antik dönemde İran egemenliğinin toprakları çok genişti. Ancak zaman geçtikçe padişahların egemenliği altındaki bölgelerin pek çok kısmı İran topraklarından çıkarıldı. Sasani döneminde Tisfun, Sasani İmparatorluğu'nun başkenti sayılmış, burada Kesra Sarayı inşa edilmiş ve Sasani kralları burada hüküm sürmüştür. Tağ-ı Kesra'nın kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber bu tarihi mekanın arkasında farklı görüşler ve hikayeler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda Kesra Sarayı'nın inşasının Partlar döneminde başladığı, gelişip ilerlemesinin ise Sasani döneminde ve Anuşirvan Krallığı döneminde olduğu belirtiliyor. Bir grup bu binanın Sasani Kralı 1. Şapur zamanında yani miladi 2024 ila 2041 yılında inşa edildiğine inanırken bazıları da bu yapının inşasını Anuşirvan olarak bilinen 1. Hüsrev zamanına dayandırıyor ve son versiyonu Tağ-ı Kesra'nın Anuşirvan'ın torunu Hüsrev Perviz zamanında inşa edildiğidir. Bu binanın tarihi ne olursa olsun, bugün Tağ-ı Kesra eski İran'ın mühendislik şaheseri olarak biliniyor. Kemerli mimarının en seçkin örneklerinden biri olarak kabul edilen bu tarihi yapı, her ne kadar yapısı biraz basit olsa da, geçmişten günümüze izleyenlerde şaşkınlık ve hayranlık uyandırmıştır. Abbasi Halifeliği döneminde Tabaristan'ın valilerinden İbni Hurdad Bey Tağ-ı Kesra hakkında şunları söylemiştir. Bu saray sıva ve tuğladan yapılmış en güzel yapılardan biridir. Bugün bile arkeologlar ve mimarlar bu binayı inşa edenlerin titizliği ve becerisi karşısında hayrete düşüyorlar. Tağ-ı Kesra'yı farklı kılan ve günümüz mimarlarını ve bahçıvanlarını hayrete düşüren şey, bu binanın özel mimarisidir. İranlı mimarlar, antik dönemin en yüksek kerpiç kemeri olan Tağ-ı Kesra'yı kalıpsız, en az tesisle ve en temel aletlerle, yani sadece tuğla ve sıvayla inşa ettiler. Evet, 37 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde bir açıklığı ve yaklaşık 50 metre derinliği olan bir kemer. Düşünün, bu rakamlar aynı zamanda eski çağlardaki İranlı mühendislerin üstün yetenek ve becerisini de göstermektedir. Sasani döneminde girişi kemerli olan yüksek binaların yapımı oldukça yaygındı ve Kesra Sarayı da bu özelliğe sahiptir. Ayrıca mimarisinde Part, Yunan, Roma ve Suriye mimarisinin izlerini de rastlayabiliyoruz. Sarayın büyük bir kısmı yıkılmış. Sadece girişi ve alt kemeri kalmış olsa da arkeologlar bu yapının azametini onaylıyorlar. Bu yapının kemer ve ihtişamının yanı sıra başka bölümleri de bulunmaktadır. Gelişmiş aletler kullanılmadan inşa edilmiş 10 metre genişliğinde ve 30 metreden uzun duvarlar, ayrıca diğer odalar arasında koridor işlevi gören geniş ön ve arka odalar ve orta odalar olmak üzere 3 sıra oda, birbirine açılı olarak yerleştirilen ve aralarındaki boşluklar harçla doldurulan, alçıdan yapılmış kemerli halka şeklindeki oval kemerler, bu binanın mimarlarının ve inşaatçılarının zekasını ve yeteneğini ortaya koyuyor. Kemerin üst noktasının kalınlığı yaklaşık 1 metre olup, kemerin kabuğunda ve alt kısmında muhtemelen kandil asmak için kullanılan kalın kil borular göze çarpıyor. Sarayın iç duvarları da renkli mermerlerden Hüsrev'in savaş sahnesini tasvir eden cam mozaikleri kadar güzel bir şekilde dekore edilmiştir. Belirtilenlere göre sarayın zemini mermerle kaplıydı ve üzerinde nefis halılar vardı. Alçıdan yapılmış muhtelif heykel kalıntıları, çiçek ve hayvan motifleri, Sasani dönemi binalarının dekorasyonunda Sıva'nın önemini göstermektedir. İran'ın tarihi hazineleri anlatılan türlü hikayelerle kulaktan kulağa dolaşıyor. Hatta Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin Şahnamesinde Kesra Sarayı'nın yapımıyla ilgili bir hikaye vardır. Bu hikayede ünlü Sasani Kralı Hüsrev Perviz'in tüm mimarları ve işçileri aralarından en iyisini seçmeye, yüksek ve görkemli bir saray inşa etmeye davet ettiği belirtiliyor. Geçmişte işçiler saray ve kemer tasarlama ve inşa etme konusunda yetenekli inşaatçılar ve mimarlardı. Hüsrev Perviz'in çağrısı üzerine yakın ve uzak şehirlerden ve köylerden çok sayıda işçi kralın arzu ettiği binayı inşa etmek için gönüllü oldu. Ama sonunda Hüsrev Perviz bu mimarlardan üçünü seçti. Bu hikayedeki en ilginç noktalardan biri, geçmişte pek yaygın olmayan çok sayıda mimar arasından Hüsrev Perviz'in seçim yapmasıdır. Kralın seçtiği mimara Furkan adı verildi ve Hüsrev Perviz'in şartlarını kabul ederek Kesra Sarayı ve sundurmasını inşa etmeye başladı. Saray duvarlarının genişliği 10 metre kadardı ve bu nedenle Furkan, surların temellerinin derine kazılmasını emretmişti. Furkan, surların inşasının ardından duvarın olası çöküşü için 40 gün bekleyip ardından sarayın inşaatına devam etmeyi düşünüyordu. Fakat Hüsrev Perviz bunu kabul etmedi. Furkan daha sonra kraldan duvarların yüksekliğinin ölçülmesini istedi. Ardından geceliğin ortadan kayboldu. Ertesi gün Hüsrev Perviz, Furkan'ın yokluğunu fark edince hemen onun tutuklanmasının emrini verdi. 3 yıla yakın Furkan'dan haber alınamadı. Bir süre sonra Furkan geri dönüp Hüsrev Perviz'in huzuruna varır. Padişah öfkeyle yokluğunun sebebini sorar. Furkan padişaha, "Beni cezalandırmadan önce duvarın yeniden ölçülmesi için izin verin," dedi. Yarı inşa edilmiş sarayın duvarlarını yeniden ölçtüler ve duvarların yaklaşık 2 metre yakın kısaldığını gördüler. Ve bu olay karşısında hepsi şaşırıp kaldılar. Bu sırada Furkan Hüsrev Perviz'e dönerek şöyle dedi. "Eğer bu sarayın inşasını 3 yıl önce bitirmiş olsaydın, bugün ne duvar kalırdı ne de saray." Furkan'ın bilgi ve becerisi karşısında hayran kalan Hüsrev Perviz, bu binanın inşaatını bitirmesine kendisine izin verdi. Kesra Sarayı inşaatının tamamlanması tam 7 yıl sürdü. Bu sarayın yapımında Tonoz'un uzaktan görünümü ve parlaklığına neden olan birçok değerli taş kullanılmıştır. Uzak yıllardaki bu büyüklüğe sahip mühendislik becerisi ve yapım yöntemi, bugün dünyanın her yerindeki mimarlık meraklılarının ilgisini çekmektedir. Tağ-ı Kesra, eski İran'dan kalan diğer yapılarla benzerlikler taşıyan, Sasani egemenliği dönemine ait mimarinin en güzel örneklerinden biridir. Bu tarihi yapının birçok bölümü yıkılmış olsa da, mühendisler modern yazılımlar kullanarak ve Tağ-ı Kesra yıkılmadan önceki modelini yeniden oluşturmayı başardılar. Tağ-ı Kesra sadece bir yapıdan ibaret olmayıp, aynı zamanda Sasani dönemine özel törenler ve kutlamalar düzenlemek için kullanılan İran'ın gücünün, ihtişamının ve sanatının bir simgesidir. Bu sarayın içine Baharistan adında efsanevi bir halı serilmiştir. 27 metreye 140 metre ölçülerinde ipek ipliklerle ve değerli mücevherlerle dokunan bu halıda cennet bahçelerinin desenleri vardı. Ciddi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kesra Sarayı binasından günümüzde sadece bu sarayın girişi ve Tağ-ı Kesra kalmıştır. Tağ-ı Kesra sadece malzeme ve harçla inşa edilen dünyanın en yüksek çatı kemeri olduğu ve bu yapının gövdesinde herhangi bir silme bulunmadığını bilmekte fayda var. 1930 yılında sel nedeniyle bazı kısımları yıkılmadan önce Eyvan-ı Medai'nin üst duvarı yaklaşık 7 metre yüksekliğindeydi ve giriş kemerinin her iki yanında sütun şeklinde odalar vardı. İran mimarisinin bu muhteşem yapısı yıllar boyunca dünyaca ünlü birçok mimarın takdirini toplarken aynı zamanda ondan ilham alarak yapılar tasarlayıp inşa etmelerine neden oldu. Tanınmış Fransız mimar André Godard tarafından tasarlanan eski İran Müzesi'nin kemeri, Eyvan-ı Medai'ni örnek alan çalışmalara bir örnektir. Tahran Üniversitesi'nin giriş kapısı, Tahran Üniversitesi profesörü ve tanınmış arkeolog Muhsen Mukaddem tarafından yapılırken, eski İran kemerlerinden yapılmış bir başka yapıdır. Madain şehri ve çevresi son yıllarda arkeologlar tarafından defalarca araştırılsa da, Tağ-ı Kesra'nın ve çevresindeki diğer eserlerin kalıntılarının korunmasına yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadı. Ayrıca tarihi özelliklere sahip olmasına rağmen bu yapının adı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmemiştir. Ne yazık ki 2021 yılının başlarında Tağ-ı Kesra çatısının diğer kısımları da çöktü. Tağ-ı Kesra'daki boşluk zamanla daha da derinleşiyor ve tamamen yok olma riski 2000 yıllık bu tarihi yapıyı tehdit ediyor. Yağmur sularının Tağ-ı Kesra'nın boşluğuna sızması ve son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri Tağ-ı Kesra'nın koşullarını daha da kritik hale getiriyor. İranlı uzmanlar Tağ-ı Kesra'yı ziyaret ettikten sonra bu binanın tamamen yıkılma olasılığının yüksek olduğunu belirttiler. Arkeologlara göre Eyvan-ı Medain'in çatısı, zamanın geçmesi ve uygun bakım yapılmaması nedeniyle kritik durumda. Hali hazırda Tağ-ı Kesra'nın cephe tuğlalarının %60'ından fazlası düşmüş olup, mevcut sürecin devam etmesiyle bu binanın yakın zamanda tamamen yıkılma ihtimalini güçlendiriyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğduğu dönemde Tağ-ı Kesra duvarlarının yıkılmasıyla ilgili muhtelif söylentiler vardı. Dini düşünürlerin bazı eserleri ve yorumları Tağ-ı Kesra'nın Peygamber Efendimizin doğduğu dönemdeki değişimini işaret ediyor. Bazı söylentilere göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğduğu gece Tağ-ı Kesra çatlayarak yıkıldı. Her ne kadar bu rivayetler ve anlatılar zamanla aktarılmışsa da bunların doğruluğu hakkında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerinden bahsettiğimiz podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün sizlere Kesra Sarayı ve tarihinden bahsederek bu eski İran mimari yapısının sadece bir bina olmakla kalmayıp yüzyıllar önce yaşamış insanların mühendisliği, sanatı ve yaratıcılığının bir göstergesi olduğundan da bahsettik. Her ne kadar bugün bu yapı Irak'ta bulunsa da İran ruhu ve kimliği her tuğla ve kemerde göze çarpıyor. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Thank you. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belâ'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam vecih sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belâ Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Nizami Güncevi şiirlerinin aynasında dünyayı barışa yönlendirdi açıklamasında bulundu. Irakçı Deniz Güvenliği Kuşağı Birleşik Tatbikatı deniz kuvvetlerinin gücünü gösteriyor dedi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi İran'ın barışçıl nükleer programı hakkındaki siyasi iddialarını tekrarlayarak bu konuyu çözmek için diplomatik ve çok taraflı bir yaklaşımdan başka sürdürülebilir bir çözüm olmadığını söyledi. Rusya'nın Ateşin Ruhu Festivali'nin 3. ödülü bir İran filmine verildi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Tabanlı Ekonomi Yardımcılığına bağlı Nano ve Mikroteknoloji Geliştirme Merkezi ile ortak mikroelektronik parça üretim amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. İran Ticaret Kalkınma Örgütü Batı Asya Ofisi Genel Müdürü, İran'ın Batı Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerindeki en önemli gelişmelere değinerek, bu yıl bu ülkelerdeki İran ticaret merkezlerinin sayısında artış olduğunu duyurdu.
Değerli dinleyiciler,
yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.